Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Ali Rıza Temel hocamla birlikteyiz. Müslümanların meseleleri konulu sohbetimize başlamak üzere. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız? Hocam
teşekkür ederim.
Afiyetlesiniz inşallah.
Elhamdülillah. Allah afiyette daim eylesin.
Cümlemizi inşallah.
İnşallah.
Hocam bir önemli konu var aslında. Onun üzerinde bugün konuşsak diye düşünüyorum. Ya bir takım isimlendirmeler var, bir takım kavramlar var. O kavramlara sahip çıkan bir takım oluşumlar var, gruplar var. Ve biz o grupların bir takım eylemlerini yadırgıyoruz, yanlış buluyoruz. Ve o gruplarla ilgili işte dünya kamuoyuna, insanoğlunun gündemine sunulan bir takım eylemler ya İslam bu mu dedirtecek nitelik taşıyor. Ama özünde de baktığınızda o kavramların normalde mesela Kur'an'dan alınmış olduğunu görüyoruz. Ya da İslam'ın çok temel bir kavramı olduğunu görüyoruz. Ya da diyelim İslam'ın akış seyri içerisinde Resulullah Efendimiz'den bu zamana kadar yani o tanımlamaların içine giren dönemlerin aslında bugün bize yanlış akseden tavırlardan farklı olduğunu görüyoruz.
Evet.
Şimdi söylediğimde dinleyicilerimiz de anlayacak nelerden bahsettiğimizi. Bunları konuşalım diyorum. Mesela cihat kavramı. Hı. Diyelim ki cihat İslam'ın çok temel müesseselerinden biri.
Evet,
ama cihadın içi nasıl doluyor, nasıl dolmalı? İki, mesela selefilik konusu. Yani selef nedir? Selefe izafe edilen selefilik bugün o malum bildiğimiz selefi yansıtıyor mu? Mesela Hizbullah kavramı, o da Kur'an'ın bir kavramı.
Tabii.
Ama bugün Hizbullah'ız diye yola çıkan insanların eylemleri Kur'an'daki Hizbullah çerçevesine mi oturuyor vesaire gibi sorular. Bunlar artık İslam'ın hani imajını da, değil mi? Yani
evet,
Müslümanların
evet,
imajını da etkilemeye başladı. Bunlar nasıl doğru anlaşılır? Yanlış anlaşılma biçimleri neler? Bunları biraz konuşalım bugün diyorum. Nereden başlayalım? İsterseniz selefilikten başlayalım.
Evet, oldu. Hay. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi emma ba'd. Ben de dinleyicilere saygılarımı sunuyorum. Efendim hatırıma geldi. Ben Deniz Brüksel İslam Merkezi'nde bulunurken bizim Faslı Hasan Zavi diye bir arkadaşımız vardı. Onun bir sözünü unutmuyorum. O da şuydu. Tahanetna hurubul kelimat. Bizi kelime savaşları öğüttü. Biz lafız kelime savaşı, değil mi?
Evet,
slogan.
Evet,
İslam'ı bu şeylere indirdik. Sloganlara indirdik.
Evet.
İşte Hizbullah, selefilik, efendim işte cündullah, cihat, kıtal, böyle kelime seyfullah. Efendim kelime savaşı. Tabii bunlar genellikle bu savaşlara arka planına baktığınız zaman herkes bir şey yapacağı zaman yaptığı işe bir gerekçe, bir de bir kılıf arıyor. Ona bir mukaddeslik giydiriyor ki piyasada bir değeri
olsun.
Karşılığı olsun. Maalesef birçok şeylerin, bu mezhep savaşlarının, Şiilik, Sünnilik vesaire, bunların bile arka planında mutlaka bir çıkar, grup çıkarı veya ülke çıkarı, şahıs çıkarı. Şimdi başlanan bir harekete, bu bizim dini kesimde de var, bu laik kesimde de var. Belli şahıs ve sloganlara sığınarak işi yürütmek, değil mi?
Evet.
Yani kendi ayakları üzerinde durmuyor da ona buna yaslanarak bir şey. Yani bir insan bir şey yapacaksa bunu yiğitçe, ne yapmak istiyorsa dini falan kullanmadan, değil mi?
Evet.
Ne yapacaksa onu yapmalı. Hani Ziya Paşa'nın dediği gibi Lanet ola olmala ki tahsilini anın, ya din ola, ya ırz veya namus ola alet. Bir insan bir şeye ulaşmak için şerefini de kullanmaz, namusunu, dinini de, ırzını da kullanmaz değil mi?
Kullanmamalı.
Kullanmamalı yani.
Evet.
Şimdi maalesef bu kelimeler yani zamanında neydi, şimdi ne hale dönüştürüldü? Şimdi hani Hazreti Ali'nin bu iş haricilere karşı bir şey var ya, Kur'an-ı Hakem aramızda, evet. La hukme illa lillah, el hukmu lillah, hüküm Allah'a aittir falan, aramızda Kur'an hakem olsun. O zaman Hazreti Ali'nin onlara bir sözü vardı. Kelimetu hakkın yuradu bihel batıl. Söz doğru ama batıl kastediliyor onunla. Batılı alet edilen söz.
Belki tam bu.
Bu
değil mi?
Mesele bu.
Konuşacağımız
bu. Şeyin
konu
özü
tam bu. Evet.
Yani güzel kelimeleri kötü şeylere alet ederek değil mi?
Evet.
Bir yerlere varma gayreti. Bu bir sahtekarlıktır aslında. Efendim. Bunun böyle ciddi, namuslu bir insanın başvuracağı bir iş değildir. Yiğitlik değildir.
Hocam,
İnsan batıl da olsa kendi batılını söyler, öyle gider.
Yani istismar olabilir,
evet, olabilir.
Söylediğiniz gibi.
Evet.
Ama bir de safi yani inanarak yanlış doldurmak, içini yanlış yorumlamak. Yani hariciler acaba bu tavrı politika olarak mı yaptılar, yoksa körü körüne tırnak içinde bir inanç olarak mı baktılar?
Yani inanç boyutu var da bu işi önderlik edenlerin bir şahsi şeyleri var. Enaniyeti
hesapları var.
Mutlaka
diyor.
Var yani. Bakıyoruz, ben geçen hafta biraz daha hani biliyoruz bu Sıffin olayı, Cemel vakası, haricilik, Hazreti Hüseyin'in şehadeti, Kerbela olaylarına falan bakıyorum da arka planında, çünkü neticesi güzel olmayan şeyin bidayeti de güzel olmuyor. Hani niyet halis akıbet,
niyet hayır
akıbet
hayır
derler ya.
Evet.
Eğer niyet hayır olsa akıbet de hayır oluyor. Eğer bir işin kötü neticelere varıyorsa demek ki niyet de bozuk oluyor baştan. Biraz da böyle bakmak lazım. Bu olayların temelinde maalesef, tabii ben bir şeyde, bir bayram vaazında Fatih Camii'nde vaaz etmiştim. İslam alemindeki bu problemleri 3 cümleyle ifade etmişim de ben farkında değilim. Birisi dedi ki hocam bu vecize gibi oldu filan. Bu İslam
nedir
aleminin problemi
cümle?
Efendim, aşağıdakilerin cehaleti, yukarıdakilerin enaniyeti, ortada karıştıranların da ihaneti şeklinde söylemişiz. Yani burada enaniyet de var, cehalet de var, ihanet de var.
Evet.
Var oğlu var. Yani bütün mesele bunlara karşı. Yani uyanık olmak, bilmek. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de ölçüler var. İnca'ekum fâsıkum binebeyin fetebeyyenü, değil mi?
Evet.
Birisi fâsık haber getirse bir araştırın. Araştırmadan, yani biz böyle robot değiliz yani. Her şeye ellezine yestemiyonel kavle feyettebiyone ahsene, değil mi?
Evet.
Sözü dinlerler, en güzeline
uyarlar,
tabi olurlar.
Evet.
Yani araştırma şeyi yok.
Evet.
Bir düşünce ufkumuz yok. Bu kadar hani... Hadis-i şerifi okuyoruz. La yuldavul mümin min cuhrin vahidin merrateyni. Bir mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Ya ısırıla ısırıla iflahımız kesildi. Ne zaman bir musibet bin nasihattan hayırlıdır
evladır
diyoruz. Evladır diyoruz. Bu musibetler de para etmedi. Nasihatlar da etmedi. Yani bu iş bilmiyorum.
Şey vardır. Mehmet Akif'in bir şiirinde, Safahat'ta, diyor ki köylünün diyor kafasına tokmakla vururlar.
Evet.
Komşu köyde düğün var, davul çalınıyor zanneder
evet,
diyor.
Maalesef.
Maalesef o tarz şeyler var.
İşte
hani
bu, evet.
Şey var, bir de uzaktan kurdun gelişini seyreder falan.
Bir, evet, bir merkeple işi, evet.
Şey yapar. Maalesef.
Hesap işi maalesef böyle. Halbuki o elde ettiği, o sayede elde ettiği menfaatin de ona faydası da yok aslında, değil mi?
Bereketi hocam biraz de müşahhastan yok. Devam etsek. Yani
tamam.
Bu
mesela,
ana giriş güzel
selef
bir
dedik.
Perspektif koydunuz.
Tamam.
Selefilik, selef nedir?
Şimdi tabii.
Biz, halef nedir?
Evet,
selef
tabii,
nedir?
Tabii. Halef, selef, esnafımız deriz. Bizim
esnaf
mübarek de, esnafımız. Geçmiş demek aslında.
Evet,
selefe
evet.
Geçti. Halef de onun yerine gelen demek. Halef selef diyoruz,
diyoruz
ya. Yani. Efendim önceki selef onun yerine geçen halef. Halife de o anlamda zaten.
Yani hesabı, inni, peygamberimizin yerine geçen.
O var. Bir de inni cailün felardı halife. İnsanın genelde halife olması var. Bunun da iki anlamı oluyor şeyde. Bir, halef yani daha evvel yeryüzünde insandan başka cinler falan hakimmiş de onun yerine insanın hakim olması, onun yerine geçmesi şeklinde bir yorum var.
Evet.
Bir de Allah adına yeryüzünde onun adına tasarrufta bulunma şeklinde.
Evet.
Bir de dediğiniz anlamda halife yani Resulullah'tan sonra böyle nübüvvet anlamında değil de yönetim anlamında
evet.
İdari anlamında o işi yürüten kişi demektir halife. Şimdi tabii bugün halife meselesi bak bu da tartışılır.
Selef nereden geliyor? Hocam ha. Halifeye sonra geçelim.
Geçelim tamam.
Şu selefi bir halledelim.
Efendim selef bizim şöyle tanımlamak mümkün. Hatta bu konuda bu sempozyumlar da filan yapıldı. Kalın kitaplar filan da efendim selef kavramı bunun içi filan tartışıldı da. Şimdi selef aslında normalde Resulullah, ashab ve o tabiin o dönemdeki Müslümanların İslam anlayışı, yani bizim ilk Müslümanların din anlayışı, işte daha ziyade Kur'an sünnete bağlı bir şeydir. Yani İslam'ın, yani
sahabenin
hayatı, tabiinin hayatı.
Tabiin var.
Evet, evet, dini anlamaları, yaşama tarzı diyebiliriz evet. Şeye.
Resulullah Efendimiz en yakın
en
neslin.
En yakın dönem. Tabii bu problem şimdi o saf, nezih inanç tabii başta varken tabii İslam fetihler sebebiyle genişledi. İşte İran'dır, Bizans'tır vesaire tabii açılım olunca değişik milletlerle temas oldu. Değişik inançlarla, anlayışlarla, mezheplerle yüz yüze olunca şey oldu. Oradan oraya bilgi aktarımı oldu. Mesela bizde İsrailiyat'ta bir olay var.
Evet.
Şimdi Yahudilerle olan temas neticesinde işte onlardan İslam'la işte Kur'an-ı Kerim'de diyelim ki bir kıssa bahsediliyorsa Tevrat'ta da bir şey ona benzer bahsediliyor. İşte biraz da bizim müfessirler falan Kur'an bize lazım olan özünü veriyor. Arada şeyi uzatmak için boşlukları Tevrat'tan alıntılarla böyle bir şey olmuş. Yani münasebet, fikri temas olmuş, coğrafi evet. Temasları neticesinde. Şimdi bu normalde tabii bir takım anlayışlar, bu kelamın vesaire sonradan çıkması, mezheplerin, mutezilenin vesaire, eşari, maturidi bunlar ekol olarak çıkmış. Yani Resulullah döneminde yoktu da bunlar değil mi?
Evet.
Sonradan neden çıktı diyelim. Siz şimdi karşınıza diyelim ki bir Mecusi çıktığı zaman veya bir Hristiyan, Yahudi çıktığı zaman o size bir şey yöneltiyor. Siz de ona bir şey söylemek durumunda bir yorumlar şey oldu. Yorumla bir genişleme ihtiyacı oldu. Bu anlayış farkları da buralardan.
Yani ilk mesela sahabe bilgisindeki İslam
evet.
Daha Kur'an
daha saf.
Saf, Kur'an'la sınırlı.
Sınırlıydı.
Peygamberimizle sınırlı.
O kafiydi. Resulullah her meseleyi çözüyordu.
Çözüyordu.
Evet.
Sonra diyelim ki Mecusilikten, Yahudilikten
Hristiyanlıktan, vesaire. Evet. Böyle şey oldu. Bir fikri bir tartışma zemini oluştu. Bunlara cevap verme şeyleri oldu. Bir takım batınilik vesaire, mezhepler evet. Türedi filan. Şimdi mesela bu selef dediğimiz aslında selef güzel bir şeydir. Yani Resulullah'ın, ashabın, tabiinin yaşadığı dini, İslam'ın temiz, böyle tahrif edilmemiş, içine hurafe katılmamış şeyleri
evet.
Değil mi? O saf İslam inancı. Ama tabii burada şöyle bir gerçek
Selefilik
de var.
Selefilik oradan mı doğuyor?
Esas
önce
şey
o,
odur yani.
Yani diyelim ki biz 2016 yılındayız.
Evet.
Diyoruz ki yani ben Resulullah Efendimizin ve onun yetiştirdiği insanların evet. Yaşadığı İslam'ı o arı duruluk ne
tamam,
bileyim
odur.
O sadelik içinde yaşamak istiyor.
Sadelik içinde yaşamak. Selef bu güzel ama şu şöyle bir durum var. Sonradan bu nasıl açılım oldu? Şimdi diyelim ki olaylar genişleyince yeni ihtiyaçlar, fetihler sebebiyle filan. Yani bu yeni ihtiyaçlara göre biraz da yorum ihtiyacı oldu. Şimdi karşıdan size mesela ayet yedullahi fevka eydihim. Bu eskiden pek tartışılmıyordu.
Allah'ın eli,
Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Gibi mesela işte istiva alel arş. Allah arş üzerine istiva etti, yerleşti, hakim oldu filan. Arş ne demek efendim?
İstiva ne demek? Allah'ın istivası ne demek?
Şimdi bizim
demek?
Selef baştan bunlar demişler ki, buna mütekaddimin müteahhirin de kelam tabiri
önce
olarak
geçenler,
denir.
Sonra gelenler.
Demişler ki onlar, yani Cenab-ı Hak madem ki yet diyorsa, el diyorsa biz el deriz ama mahiyetini bilmeyiz, tartışmayız da bunu demişler. Sonradan tabii denmiş ki bak bunun tartışılması lazım. Çünkü tartışılmazsak mücessimeye gider. Şeye, yani Allah'a bir maddi bir şekil
el izafesi gibi.
Yani o zaman Hristiyanlık gibi işte Allah'ı insan şekline sokma tehlikesi çıkar buradan.
Peki hocam şöyle selef mesela orada yedullahi fevka eydihim dendiğinde onu mücessime gibi
düşünmüyorlardı. Hayır.
Ya, ama onların içinde de
evet.
Ya bu Allah'a göre bir el.
Tabii,
değil
tabii,
mi? Yani
tabii.
Allah'a göre bir yet olduğu konusunda onların da bir kendi içinde bir yorumu var.
Ordur. Şimdi mesela bu İmam Malik için zannediyorum söylerler. Efendim işte diyor ki el istiva'u malumun. İstiva Allah'ın arşa kurulması demek. İstiva vestevet alel cudi mesela gemi cudi üzerine oturdu. Allah'ın kürsü üzerine oturması ne demek? İmam Malik demiş ki el istiva'u malumun vel keyfu meçhulun ve sualu anhu bid'atun. İstiva malumdur kelime olarak.
Kuruldu diyor.
Ha, mahiyeti meçhuldür. Biz bilemeyiz.
Bilemeyiz.
Bundan sual etmek de bid'attır.
Bid'attır demek.
Yani biz öyle dendiyse bir de bizim şeyler yorumlandığı zaman mesela yedullahi demek Allah'ın kudreti, rahmeti, himayesi anlamına almışlar.
Evet.
Yani biraz bu şartlar ve açılım biraz bunları yorumlamayı gerektirmiş. Yani
evet.
O dünyanın da o saf hali, İslam toplumunun o dar dünyada diyelim ki açılmamış. Orada çok problem olmuyordu, sorulmuyordu ama açılınca cevap verme ihtiyacı olmuş. E şimdi Allah'ın eli ya haşa bizim elimiz gibi filan, buna karşı hani bizim bu şeyde bu selefiliğin mümessili olarak genellikle şey bilinir. Yani sünnet ehli Ahmed İbn Hanbel özellikle bu Kur'an'ın işte mahluktur değildir tartışmaları falan şeye bağlı, naslara daha bağlı olarak çok fazla yoruma gitmeden, çünkü yoruma gittikçe kafa karışır diyorlar. Biz bunu böyle kabul edelim diyorlar ama tabii karşı taraf rahat bırakmıyor. Siz de cevap verme ihtiyacında oluyorsunuz. Yani şeyler bile, yani Ahmed İbn Hanbel'in talebelerinden bazıları bile mecbur kalmışlar bu tevile gitmeye, açılıma. Mesela işte yedullahi dediğimiz zaman Allah'ın eli demek, hükmü, otoritesi, gücü. Hatta bir misal veriyor İbn Hazm zannediyorum. Diyor ki efendim biz mesela eli kesik olan bir kral olsa iktidarda bütün şey kralın elinde deriz. Ne demek bu? Eli yok halbuki.
Eli yok
adı.
Ki
yok
adamın.
Ha,
evet.
Hani otoritesinde, hükmünde, iradesinde gibi. Şimdi böyle açılıma ihtiyaç oluyor. Şimdi bir böyle katı diyelim, yorumsuz bir İslam olduğu gibi. Bu güzel ama artık günümüzde mecbur kalıyoruz şeye. Şimdi burada biraz da bakın bu selefiliğin, bu ilk dönem selefiliği var. Tabii bir de normal, bir de bu modern selefilik dediğimiz bu reaksiyon, İslam'ın reaksiyoner halini ifade eden. Bu da galiba sebebi de şöyle izah ediliyor. İslam ülkeleri işgal edildiği zaman falan bu sömürüye, işgale, zulme karşı bir direniş, bir öfke şeyi oluyor ya. Dolayısıyla bu öfke karşısında hiç böyle şeylere gitmeden, tevillere falan yoruma gitmeden, İşte faktülül müşrikine kâfe, onları toptan öldürün, işte önüne arkasına bakmadan falan sırf işin öfke ve şiddet tarafına bağlı olarak bir reaksiyoner harekete dönüştü bu selefilik. Günümüzde mesela şeyler, bu IŞİD'ler, MİŞİD'ler de kendilerini selefi olarak şey yapıyorlar.
Eşit selefi mi?
Ya öyle iddia ediyorlar. Evet. Biz Taliban mesela. Biz hı hı. diyor kitapta ne görürsek, hatta mezhebi görüşleri de şey haline getiriyorlar. Dogmatik hiç tartışılmaz. Böyle biraz şey lafızcı bir şeye büründü. Biraz da şiddet ve öfkeye şey olunca.
Niye ona selefilik diyorlar?
Kendilerine bu şeyi, hani güya biz böyle şey İslam'ın ilk dönemindeki naslara bağlı olarak biz yoruma falan gitmeden düşmana karşı tavır neyse böyle öfkeye bağlı bir şey oluyor. Biz ilk şeye bağlıyız diyorlar. Evet. Hurafelerden uzak. Mesela bunların şeyleri bir kısmı da işte diyelim ki tasavvufa karşıdırlar. Evet. Efendime söyleyeyim. Neden? Bunlar sonradan girmiştir. Siz işte bu yorumlar İslam'ı bozmuştur. Biz bunlara karşı efendim bunları kabul etmiyoruz. Hurafeleri falan. Biz ilk şeye nasların zahirine bakarak yoruma gitmeden mücadele ediyoruz şeyine giriyorlar. Ama bunların şimdi bu piyasada olanların da böyle iddiada bulunsalar da buna çok fazla inandıklarından kullanıldıkları şeyindeyim ben bunların. Farkında olmadan ya bilerek bazıları kullanıyorlar, bazıları da cehaletin kurbanı olarak bu işler işte kullanılıyor. Mesela Taliban zihniyeti diyelim. Şimdi sakal konusu diyelim. Bana evet. öyle şeyler anlattılar ki, şimdi diyorum o ilk dönemlerde oraya geçeceğim diyor. Sakalım diyor çok kısa. Beni diyor 70 gün beklettiler. Bilmem işte bir tutam olunca kadar beklettiler. Şimdi bu anlayış, bunu biz selefiyiz diyorlar. Hani sakal böyleyse böyledir. Biz tavizsiz. Efendim işte ceza nasıl verilecekse şey tarafı yok. Bir şiddet, bu öfkeden kaynaklanan bir nasçılık. Böyle bir şeye, bu da kullanıldı da bu. Yani böyle bir İslam imajını silmek için. Efendim,
peki
mesela,
şöyle bir şey hocam. Evet. Yani selefiliğin işte bu şiddet evet. Boyutunu hani mahkum edelim derken. Mesela İslam dünyasındaki sömürgeci oluşumlara karşı evet. çıkışı da mahkum etmek. Ya da mesela. Yani o ana kaynaklara evet. bağlılık boyutunu da devre dışı bırakmak o gibi tehlike, falan. O, yani evet. şeylere sürükleniyor muyuz lazım. Biz yani? Yani buna da
evet,
bakmak
dikkat
lazım.
Etmek lazım. Şimdi orada bendeniz öyle oldu. Bir şey üzerinde bu Muhammed Abduh'un Menar tefsiri var ya evet. Reşit Rıza. Bunun evet. üzerinde bir çalışma yapmıştık. Bayağı da bir çalıştık. Mesela Reşit Rıza Muhammed Abduh da kendisini selefi kabul eder. Hmm. Ama
emperyal Mehmet Akif de
öyle
falan
öyledir,
da vardı,
öyledir. Yani. Mesela met eder şeyi Muhammed Abduh'u. Evet. Bizde slogan şimdi maalesef hataları olur. Biz kimseyi %100 hatasız demiyoruz. %100 de hatalı demiyoruz. Orta yolu dengeden çıkıyoruz. Hı-hı. Şimdi mesela ben o kendilerine selefiyim diyen o zatların bakıyorum şeyine. O dönemde İslam alemi genellikle sömürgedir.
Sömürge, evet.
Yani Muhammed Abduh efendim 1905'te filan vefat etmiş. İşte o zaman bu bizim Cemalettin Afgani vesaire. Mesela Reşit Rıza 36'da filandır. 1900. Ya o dönemde sömürge. Bakıyoruz bütün şeyleri emperyalizme şeye karşı da bir direniş var. Mesela efendime söyleyeyim bu Cemalettin Afgani bir hani militan tabirini demeyeyim de bir şeye karşı böyle bir
aktivist
öyle
diyorlar.
Evet öyle aktivist diyorlar. Tabiri biraz o şeye geliyor. Yani o anlamda bir selefilik hem şeye bağlı oluyorsunuz ama bu şeylerin dediği gibi İsmaililerin bu efendim bu Kadiyanelerin dediği gibi de değil. İslam'da cihat yoktur işte teslim olmak bir İngiliz şeysi projesi de olmamak. Yani ruh kökü diyor diye Necip Fazıl evet. merhum ruh köküne bağlı olarak evet. ama o dinamizmi şeyi kaybetmeden de değil mi? Öyle uçuk şeylere de gitmemek lazım. Burada denge problemi var. Şimdi günümüzde efendim selefiliğe karşıyım işte modernist filan gözükenler de bu sefer bizim temel sevabit dediğimiz
hani sabiteleri
de aşındırıyorlar. Şimdi siz her şeyi tartışma şeyine sokarsanız
evet.
o zaman ortada bir dayanak kalmaz değil mi? Onun için dinin özüyle, temel kriterlerle çok böyle örselemeden efendim, ama biraz da bir soru, biraz da yorum ha, evet.
Şöyle bir soru. Yani diyelim selefiliğe karşı çıkarken de
evet.
Bazı hassasiyetleri, mesela hangi hassasiyetleri korumamız lazım bizim?
Yani selefiliğe
karşı... Selefiliğin üstünü biz bütün çizdik, sahabeyi evet. bile çizdik falan
yani
gibi
şimdi,
mi? Yani
şimdi gündemde diye mesela işte diyalog diyorlar. Efendim evet. işte Hristiyanlarla beraber olmak, birlikte yaşamak, tamam birlikte yaşayalım da... Şimdi yok dinler arası diyalog, yok İbrahim...
Bir yandan da sömürge, hala örtülü bir sömürge,
örtülü sömürge
yakıyor bizi yani.
Yakıyor. Yani şimdi bunları biz modernist olacağız filan diye, selefe karşı olacağız diye de yani bunların bir Müslümanın da bir tavrı vardır değil mi? Bu nerede buluşulacak? Eğer biz Hristiyanla Yahudiyle bir araya geleceksek onun nerede buluşacağımız Kur'an'da anlatılıyor.
Evet.
Esav ya ehle kitabı teala ila kelimetin sevayin beynena ve beynekum ella na'bude illallah ve la nüşrike bi şeyen ve la yettehize ba'duna ba'dun erbaba min dunillah. Buyurun o zaman, tamam bu noktada. Evet ey ehli kitap, gelin aramızda ortak olan bir gerçekte buluşalım. Sadece Allah'a ibadet edelim. Birbirimizi ilah edinmeyelim. İnsanları putlaştırmayalım.
Evet.
Buyurun o zaman. Yani böyle bu çerçeve içinde münasebetler tamam. Ama biraz sizden, sizinki de haklı, bizimki de haklı. Yok pluralizm diye bir şeyler çıkardılar. Çoğulculuk, moğulculuk. Yani bu da... Allah katında din İslam'dır.
Ha, dinde çoğulculuk.
Ha diyorlar
yok.
Mesela olmaz böyle evet. bir şeyi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bunun tartışılacak bir tarafı. Yani tevile müsait olanları tevil edersin lafızların kaldırdığı kadar, ama büsbütün de hiç alakası olmayan şeyleri de değil mi? Aşındırmak
hocam,
doğru
şöyle
değil.
Şöyle bir şey var. Yani evet. gençler ilgi duyuyorlar.
Evet.
Mesela bu selefi çizgiye ilgi duyuyorlar.
Evet.
Bütün İslam memleketlerinde var. Türkiye'de de
var.
Selefiliğe ilgi duyan. Mesela nasıl bir ölçü verebiliriz? Yani bu özellikle de, çünkü biraz da yani şimdi izah ettiğiniz şeylerin pek çoğunu da bilmiyor.
Evet.
Bir altyapı
evet.
da yok.
Yok doğru.
Yani İslam dünyasında bir mazlumiyet de var.
Var.
Yani bir ona öfke duymak.
Evet.
İster istemez duyuyorsunuz. Filistin'i okuyorsunuz, Suriye'yi,
evet, evet.
Afganistan'ı, Çeçenistan'ı. Yani niye yumruk sıkmayayım
yani,
diyor insanlar.
Evet.
Şimdi yani nasıl bir ölçü vermek lazım?
Tamam.
Ya evladım, kardeşim, beyefendi.
Tamam.
Yani bu selefiliğe bakarken
evet.
şunlara dikkat etmek lazım.
O çok önemli. Şimdi tabii bir insan herhalde dayak yemek için mindere çıkmaz değil mi?
Tabii
ringe
ki,
çıkmaz,
evet.
boksör. Evvela yenilmek için de sahaya
bizde,
çıkmaz.
Bizde bir söz var. Oynamaktan maksat ütmektir derler.
Evet, evet. Öyle derler.
Evet,
yani
kazanmaktır.
Kaybetmek için şey olmaz.
Evet.
Piyasada böyledir. Ticaret
tabii.
de böyledir değil
evet.
mi? Şimdi bir insan bir şey yaparken hani öfkeyle kalkan zararla oturur derler. Şimdi bunun da ölçü, bu tavrın şeyi var bizde. Kur'an-ı Kerim'de de var. Özellikle bu hareketlerde şeyin çok okunması lazım. Hudeybiye musalahası var ya.
Hı.
O fevkalade bir zemin teşkil eder şeylerde. O tabii uzun anlatılır ama ben kısaca ifade edersek o şartlarda, yani Hudeybiye'de bak Umre'ye müsaade etmediler. Ondan sonra 1400-1500 kişi tekrar geri gitmek. Bunlar kabullenilecek şeyler değildi.
Yani
mesela
o dönemde de sahabenin içi
evet,
ezildi.
Ezildi tabii. Biz kurbanlıkları getirdik. Şimdi bizi oraya
Hazreti
sokmuyorlar.
Falan.
İtiraz etti. Bir de yazışmada efendim işte Muhammed Resulullah Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şeye, Allah'a itiraz ettiler. Muhammed Resulullah'a itiraz ettiler. Senin peygamber olduğunu biz inansak biz niye savaşacağız dediler. Resulullah da o şartları gördü. Müslümanların gücünü, karşı tarafın gücünü. Ondan sonra onların dediği gibi Muhammed İbni Abdullah yazdırdı.
Evet.
Abdullah oğlu Muhammed. Şimdi neden böyle yaptı? Bu taviz miydi? Hazreti Ömer de itiraz etti. Hazreti Ali de yazmadı. Yazmadı. Gösterdi kendi. Ha şimdi bakın bu bir siyasettir. Acelecilik. Şimdi o zaman şey olsaydı bak cihada da izin verilmedi baştan değil mi?
Evet.
Çünkü azdık. Yani Kabe'de
teşri dönem, seyrine baktığımızda
evet,
da tecridi bir şey var.
Yani Resulullah Kabe'de Mekke döneminde namaz kılıyordu ama Kabe'de de put da vardı o zaman.
Evet.
Onu kırma gücü yoktu ki,
evet,
değil mi?
Evet.
Bu merhale çok önemli. Şimdi orada ne oldu? Bir barış ortamı evvela bu sağlandı. Neticede ne oldu barış ortamı sağlanınca? Çünkü kavga halinde siz bir şey anlatamazsınız. Dövüşen
evet.
adam yani bir yerde silah konuşuyorsa fikir konuşmaz.
Evet.
Şimdi maksat şuydu, o şartlara rağmen biz bunu kabullenelim dendi, istemeyerek de olsa ama ilerisini görerek. Evvela bir şey zemini oluşturalım, anlaşma, derdimizi anlatma zemini olsun da. Efendim çünkü fikir hak daima galip gelir normal şartlar altında tartışılırsa, değil mi?
Evet, evet.
Efendim neticede bakın hatta daha acısı o anda imzalandı 10 madde. Mesela ağır bir madde vardı orada. Neydi? Efendim Medine'den bir Müslüman Medine'den müşrik olursa Mekke'ye dönecek. Mekke'de bir müşrik Müslüman olursa Medine'ye
sokulmayacak.
Şimdi tam o sırada Süheyl bin Amr Mekke delegesinin oğlu efendim
geldi Cendel.
Bağlanmış zincirini sürükleyerek ya Resulallah benim nereye gidiyorsunuz beni bunlar arasında mı bırak bir de bağırıyor üzülüyor tabi Resulallah rica ediyor şeye
Süheyl'e
ya diyor bak böyle bir durum var bunu olmaz diyor
senin oğlun
hayır diyor imzaladın diyor buna uymak zorundasın o da Resulallah da imza atmış zor ama herkes de ağladı üzüldü ilerisini görerek efendim sabır dedi ona. Efendim inşallah size Allah bir kapı açacaktır dedi. Bak bu şey. Neticede sonra ne oldu? Mesela Ebu Basir diye bir zat sahabeden. Efendim şimdi Medine'ye geldi. Medine'ye geldiği zaman duydular bunu arkadan iki kişi yolladılar. Anlaşmaya göre bu Ebu Basir'in iade edilmesi lazım.
Evet.
Efendim Resulullah'a de geldiler o iki Mekke şeyi. Biz bunu istiyoruz dediler. Müslüman'ı geri istiyorlar.
Evet,
bu kolay
Mekke.
Değil bunu şeye tabii, teslim tabii. etmek. Efendim Resulullah da Ebu Basir'i bu iki zata teslim etti. Yani bak ne kadar ağır görüyor musun?
Evet.
Bir Müslüman'ı anlaşmadan dolayı şeye teslim etme olayı.
Müşriklere.
Ondan sonra bu Ebu Basir yolda bir zeki bir insan, güçlü de dinleniyorlarmış. O bir kılıcı varmış o Mekkeli'nin birisi. Belki ikisinin de vardı. Bir demiş ki ya bu kılıç da çok güzel falan. Bir bakayım falan şöyle derken almış. Birini halletmiş şeyin.
Evet.
Öteki de korkusundan gelmiş şeye. Resulullah demiş senin adamın benim arkadaşımı öldürdü. Bu nasıl şey? Ebu Basir de gelmiş. Demiş ya Resulallah demiş sen beni yolladın, teslim ettin, görevini tamamladın. Bak ama Resulullah'ın orada bir şeyi var. Veylümmek ya müs'ire harbin. Ey harp tahrikçisi Allah iyiliğini versin gibi. Şimdi bak bunlara ne oldu? Mekke Medine'den çıkardı şeyi. Bu sefer ne oldu? Gitti Şam yolu üzerinde, ticaret yolu üzerinde bir dağa. Müslüman olanlar Medine'ye gelmeyince orada toplandılar. Kervanları vurmaya kalktılar. Baktılar ki bu işin olacağı yok. Kendileri dediler ki sen bunları al dediler Peygamber Efendimiz'e. İlerisini görmek çok önemli.
Evet.
Şimdi şunu demek istiyorum. Bir iş yaparken bu işin getirisi götürüsü ne olur? Ben şimdi bir kazanıyor gibi gözüküyorum ama yarın 1000 kaybediyorum. Değil mi? Bu şeyleri hesap ederek ve öfkeye kapılmadan. Şimdi burada bakın Japonlar 2. Han Savaşı'nda ne oldu? Taş üstünde kalmadı. Atom yediler. Şu oldu bu oldu. Ama dediler ki biz öfkeyle kahrolsun Amerika'yla falan sloganla çıkmadılar ortaya değil mi?
Evet.
Şimdi bir sloganla çıkıyoruz. Kahrolsun falan. Kahrolduğu da falan yok yani şeyin. Kahrolsun demekle. Dediler ki biz şimdi ne oldu? Yenildik. Darbe yedik. Bunun çaresi nedir? Güçlü olmak. Efendim eğitim şeyine bir öğretmen maaşı bakan maaşından fazlaydı şeyde o zaman Japonya'da. İşte okullarda çocuklara şuur verildi. Nagasaki'ye götürüldü. Bak çalışmazsak halimiz böyle olur filan. Teknolojide ilerlediler ve ondan sonra ne oldu? Şimdi Japonya güçlü oldu. bizim gibi sadece kar olsun, yuh olsun falan demekle geçirselerdi vakti, Kur'an-ı Kerim'de bize ve aittu lehum mastata'tun min kuvve, değil mi? Gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Kuvvet, efendim, bilgide kuvvet, efendim, teknolojide kuvvet, kültür yönünde, askeri, ekonomik, ticari her cihetten güçlü olmak. Bugün İslam aleminin problemi zayıf olmaktır.
Evet.
Yani bu inançta zaaftır, bilimde zaaftır, teknolojide zaaftır. O zaman demek ki ölçü makul olmak, bir iş yaparken önünü arkasını iyi hesap etmek. Yani biz gerçekten, şimdi diyorlar ki efendim işte Bedir'de 300 kişi 1000 kişiye galip geldi. Tamam, galip geldi de yine mesela Resulullah o dönemde mancınık kullandı, silah kullandı, değil mi? Bir de 300'le
da olmadı yani.
Ha, olmadı. Ha, olmadı.
Huneyn'de
olmadı.
Acayip bir şey oluyordu. 12
bin
yani.
Kişiydi. Alt 3 bin kişi, değil mi?
Evet.
Ama
evet,
silahları vardı, ok atıcıydı falan. Şimdi hocam, sayı meselesi evet, de değil
şöyle
bu.
Şöyle bir şey, yani biraz sanki yani diyelim zalimlere öfke duyuyoruz.
Evet.
Eyleme geçiyoruz. Evet. Güç kullanıyoruz.
Evet.
Yani bu güçte de sağlıklı bir muhasebe
olmuyor,
yapamamış oluyoruz. Bir de bu selefiliği acaba düşünce sistemi itibariyle bir değerlendirme yapmak gerekir mi? Yani bugün işte ya selefiliğin düşünce sisteminde şu problem var veya yok.
Evet.
Ya da düşünce sistemi doğru da atıyorum yani,
evet,
davranış fiil yanlış. Böyle mi diyoruz yoksa?
Yani davranış
düşünce yok, sisteminde evet, de bir problem var, görüyor muyuz yani?
Düşüncede de var, davranışta da var.
Evet.
Şimdi tamam, biz Cenab-ı Hak nasıl buyuruyorsa alerrası vel ayin.
Evet.
Bazen tevakkuf etmek, yani orada alimlerdi, biz bu konuda bir şey söylemiyoruz demişler. Ama yorumlanabilecek ümmetin maslahatına ve Kur'an'ın, nasların özünü tahrif etmemek kaydıyla eğer mümkünse, yoruma açıksa genişletmek mümkündür. Yani böyle bir açılım olmalıdır. Şimdi katı
insanların anlamaya çalışması,
evet,
yani fıtri bir şey.
Fıtri,
yani
bir,
fıtri
şeydir.
Bir şey. Kafa yorulacak
ha,
buna.
Bu açılıma müsaade etmek lazım, özü tahrif etmeden, değil mi?
Evet.
Böyle bir genişlik lazım. Bir de bu davranıştaki, tabii bir öfke zorumuza gidiyor. Ben geçen de söyledim. Şimdi efendim terörist, merörist diyorlar Müslümanlara.
Evet.
Ben bunu bir papazla da bunu bize söyledi de, dedim bunun sebebi sizsiniz dedim şeye. Bu dedim gücünüzü hala İslam alemini sömürmek için kullanıyorsunuz. Şimdi dedim benim evimi birisi gelse işgal etmeye kalksa ben ne yapacağım, buyurun mu diyeceğim. Siz şimdi Filistin'e uydurma bir şey kurdunuz.
Devlet kurdu
mu? Ne yapsın şimdi bu adam? Çaresi yok. Biraz da bu şey çaresizlikten. Bu IŞİD olayları, tabii işin arka planları falan olur da, safiyane o işe katılan insanların eğer iyi niyetle katılmışsa, bir ümit çaresizliğin ve mesela intihar bombacısı diyor Filistin'de,
evet,
değil mi? Ya yapacak bir şey yok, ne yapayım diyor şimdi,
evet,
namusu ırzı çiğneniyorsa, elinden de bir şey gelmiyorsa bari diyor şerefimle şey yapayım falan.
Öyle,
bu kontrolsüz
mi?
Bir öfke, kontrolsüz bir öfke oluyor.
Bu mesela Çeçen savaşçılar,
evet, evet,
mesela
evet,
Dul Kadınlar Hareketi diye
ya,
bir yapı oluştu. Ruslar Grozny'de öyle vahşi,
evet,
bir,
evet,
uygulama,
evet,
yapmışlar ki dediğiniz gibi başka insanın hani tıkanma yaşanıyor.
Tıkanma yaşanıyor. Ama buna da şey yapıyorlar, zorluyorlar. Hani bir tavuk bile, değil mi, üzerine,
evet,
şey saldırırsa köpek şey kendini, yavrularını korumaya çalışır,
evet,
yani. Ve bunda tabii bizim bu mağduriyetimiz, onların zalimliği, değil mi? Böyle bir iki taraflı şey var.
Evet.
Bu tahrif ve tahrip şeyi var maalesef.
Evet,
evet, bu tabii selef meselesi böyle.
Bir şey daha hocam herhalde.
Bu cihat,
bu konuyu
Hizbullah'a,
biraz daha cihadı Hizbullah'a,
evet,
ayrıca belki şey yaparız. Burada bir de şu var. Deniyor ki yani selefilik, yani İslam'ı o ilk çağlarıyla donduruyor.
Evet.
Aradan diyelim 14 asır geçti.
Evet.
Bu 14 asır içerisinde İslam kültürü zenginleşti.
Tabii.
Bütün bu dönemin üstünü çizmek de yani bir kültürel şey oluyor. Yani bir arındırma, kültürü tasfiye gibi.
Evet, doğru dediğiniz.
Bu yaklaşıma nasıl bakmak lazım? Yani bu da yani selefiliği işte evet. yönelik eleştirilerden birisi. Ya belki selefilik de şunu söylüyor. Tamam. Asr-ı Saadet'ten sonra İslam'ın kültür dünyası zenginleşti ama evet. işte başta söylediğiniz gibi yabancı kültürler de girdi. Hint
girdi,
felsefesi
tabii.
girdi,
girdi evet.
Yunan felsefesi girdi tabii. vesaire girdi. Bu da İslam'ın özgün düşünce sistemini bozdu deniyor.
Bozdu
Onun
deniyor.
İçin bu ilk şeye dönelim deniyor. Nasıl
şimdi
bakmalı bu ikisinin arasında?
Şöyle özetlenebilir. Şimdi efendim tarihten istifade edilir ama tarihte yaşanmaz.
Evet.
Değil mi? Tarihte.
Evet.
Biz şimdi istesek de istemesek de yani Resulullah'ın o ashabın dönemindeki o nedir? Bir site devlettir. Şimdi hudutları bellidir. İmkanları, şartları şimdi bellidir. Devedir, şudur, budur. Şimdi gelişen teknoloji şu bu açılan bir dünya var. O zaman efendim işte minare de yoktu diyelim ki.
Evet.
Şimdi işte bidat diyenler. Birçok şeyler Kur'an'ın da henüz Resulullah zamanında bir mushaf haline getirilmemiş şekli. Sonradan şartlar, ihtiyaçlar arttıkça bu işin işte açılımı. Yani dediğim gibi hani şöyle diyorlar. Yani tarihsellik işte Kur'an-ı Kerim'le bazıları diyorlar ki bak bu yanlış. Efendim diyor Kur'an geldi dönemin şartlarıyla kayıtlıdır. Onu o şey içinde değerlendirmek lazım diyorlar. Tamam bir tarihsellik boyutu var ama asıl Kur'an'ın evrensellik boyutu vardır. Yani tabii ilk indiği dönemdeki muhatapları o dönemin Kureyş'tir diyelim.
Evet.
Esbab-ı nüzül dediğimiz Kur'an'ın inmesine sebep olan olaylar meydana gelmiştir o zaman diyelim ki. Ama bir de bunun günümüze ve bundan sonra sana bakan şeyleri var. Uzan değil mi? Yani burada ne oluyor o zaman? Biz tarihte o dönemde yaşamaya kalkarsak yaşamayız zaten. Şartlar buna müsaade etmez ama o kriterlerden, o temel şeylerden istifade edip onları günümüze taşıyarak. Hani şey var ya ne yok kimin de ne harabiyim ne harabati efendim kökü maziye bağlı ati değil mi? Yahya Kemal'in köke bağlı olarak ve bulunduğumuz şartları, imkanları da dikkate alarak efendim tahrif etmeden, özünü zedelemeden şimdi burada mecellede de bir kaide vardır. Hani ezmanın tagayyürü, ahkamın tagayyürü meselesi vardır. Bir şartlara göre bir genişleme olayı vardır ama bir de temel dediğimiz, sevabit dediğimiz işte inanç esasları efendim. Şimdi diyelim ki ne olmuş? Bakın sözü açıyorum. Efendim işte cuma namazı bir yerde kılınıyormuş. Küçükmüş. Orada insanlar bir yerde cumayı kılabiliyorlarmış. Şimdi tabii koskoca bir İstanbul. Efendim Mekke'yi düşünün veya binlerce cami var. İşte efendim o zaman bir yerde kılınıyormuş, şimdi de bir yerde kılınıyor diyemezsiniz değil mi? Şartlar
evet, evet.
böyle bir ihtiyaç. Artık bunun tartışılmasına da lüzum yok. Hani bir yerde kılınırsa caizdir de acaba ilk kılanınki caizdir de ondan sonra caiz değil mi? Bunun yerine ihtiyaten zuhrayır kılsak mı falan. Bu Mekke'de de şimdi Kabe'de de var. Bir kilometre ötede de cami var.
Evet.
Şimdi öteki cami erken kılarsa Kabe'deki olmuyor denir mi? Yani biraz mesela bizde bu hilal meselesinde falan bu şey normal şey lafız kafasıyla biraz da bu yoruma açık olmak bu önemlidir. Şimdi mesela bir lafızcı bizim selefi diyor ki efendim Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi. Ayı gördüğünüz zaman efendim orucu başlayın, gördüğünüz zaman bayram yapın.
İftar edin,
bayram tamam. yapın. İyi de onun hadis-i şerifin geri makabli diyor ki nahnu ümmetün ümmiyetün la nektubu ve la nahsubu. Biz ümmi bir topluluğuz. Ne hesap biliriz, ne kitap yazma biliriz. Eliyle göstermiş ay şöyledir, 29'dur veya 30'dur. Ama şimdi biz hesap da biliyoruz, şey de biliyoruz değil mi?
Evet.
Yani hesap bilmeyen, dünyayla alakası olmayan dağdaki bir adam baksın aya göre şey yapsın. Ama ayın böyle saniye nerede olacağı bilinen bir zamanda biraz da bu şeylere bakmak lazım değil mi?
Evet.
Sünnetullah
evet.
dediğimiz bir olay da var. Yani sadece böyle lafız, onu hiç yorumsuz da olmaz. Ama o lafzı büsbütün ortadan temelini sarsmak da olmaz. Bütün problem herhalde denge ve şey problemi oluyor.
Hocam şöyle de bir soru sormazsam olmaz.
Evet,
yani.
Estağfurullah. Evet, evet.
Diyelim selef kim? Diyelim Hazreti Ebubekir.
Öyledir. İmam-ı Azam'dır.
İmam-ı Azam'dır selef.
Evet, evet.
Yani
ya veya o biraz daha
ya
belki
daha sonraki
biraz
bir
daha
dönem.
Akıl yorum şey var
yani,
şey daha.
Evet. Yani Hazreti Ebubekir yani.
Ahmed ibn Hanbel'dir.
Hazreti Ebubekir
evet,
yani
evet,
en selef
evet,
o değil
odur,
mi? Peygamberimize
evet,
en yakın
evet,
insan.
Evet.
Hazreti Ömer, Hazreti Ali neyse böyle sayabiliriz ashabtan birçok tanınmış evet. ismi. Yani mesela ben desem ki ya ben Hazreti Ebubekir gibi selef olayım desem bu olmaz mı mesela 21. yüzyılda bu olmaz mı? Yani şöyle de denebilir. Mesela Ömer İbni Abdülaziz.
Evet.
Değil mi? Epeyce sonra
tabii,
gelmiş.
Tabii. 199-102 Hicri evet.
Hicri. Yani evet. Şimdi Ömer İbni Abdülaziz tıpkı Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti
gibi.
Ömer gibi yaşamış.
Yaşamış evet.
Yani daha sonra gelip de onlar gibi yaşayanlar gene var. Yani ashab
evet.
gibi yani Allah dostları dediğimiz insanlar var. Yani dünyanın gelişen şartlarının imkanlarından istifade etmişler. Cep telefonu kullanmışlar, uçağa binmişler, arabaya binmişler vesaire
evet,
vesaire
evet.
ama bir de kişilik kalitesi olarak Hazreti Ebubekir'e benzemeye çalışmışlar.
Tamam.
Yani acaba böyle bir selefilik olmaz mı?
Şimdi efendim bu siz ferdi planda bunu yapabilirsiniz. Kendi bir hem bir devleti yönetmek, bir halkın önünde olmak gibi bir pozisyonunuz yoksa siz
ya öyle olun hocam mesela Hazreti Ömer gibi bir halife bir devlet
evet.
başkanı olamaz mı?
Şimdi yalnız bakın Hazreti Ömer dediğimiz zaman Hazreti Ömer bu İslam sistemini hükümleri sistemleştiren, müesseseleştiren insandır
evet.
Hazreti Ömer.
Evet.
Şimdi diyelim ki Hazreti Ömer tabii Hazreti Ebubekir'in şey şartları o iki senelik bir hilafet
evet.
irtidat olayları bir asayişle şey ama bakın bayede sert durmuş orada
tabii.
değil mi? Zekat vermeyenler
tabii.
için. Ben demiş bir deve yuları da olsa, bir keçi olsa alırım demiş. Şimdi
evet.
bak, bir tavırdır bu. Şimdi açılım meselesi. Hazreti Ömer mesela bu İranlılarla olan bu Irak topraklarıyla ilgili bakmış da divanlar, uygulama nasıldır filandır. İşte müellefe-i kuluptur vesairedir. İhtiyaçlara göre de şey müesseseler kurmuş şeyde. Yani çok modern bir devlet
hayır,
sistemi
hocam,
kurmuş.
Hocam şunu demek istiyorum. Ya evet. Selef. Hazreti Ömer de selef.
Evet.
Selef. Yani onun selef olarak devlet yönetimi de selef. Değil mi hocam? Yani o sözünü ettiğiniz
evet.
düzenlemeler de selef.
Tamam.
Yani onlara bakarak ya ben Hazreti Ömer gibi bir devlet başkanı olmak istiyorum falan.
O ilk dönemdeki selef gibi gayret edilirse idealdir, olunabilir.
Ha, idealdir evet.
Ama bizim modern böyle öfkeye dönüşmüş selefi biz biraz şey yapıyoruz şimdi.
Yani ben onun için
evet.
yani selefin düzgün tanımını ayırmak açısından diyorum.
Evet,
yani
evet,
birisi
evet.
kalksa dese ki şimdi bazen şöyle oluyor.
Evet.
Ya kardeşim Hazreti Ömer'i kim yaşayacak artık?
Evet.
Yani sahabe dönemini kim yaşayacak artık deniyor. Halbuki bir de İslam'ın o özgün insan
evet.
modelini onlar yaşamışlar.
Valla
yani.
O dönemin tabii şartlar da biliyorsunuz öyle bir çark dönüyor ki hacı hocayı hepimizi savuruyor. Şimdi şöyle faraza tabii öyle düşünmek doğru mu değil mi? Şimdi biz Hazreti Ömer bugün diyelim ki bugün olsa bizim yöneticimiz olsa.
Evet.
O günün Hazreti Ömer'e olabilir miydi? Şartlar ona o kendi istediği tarzda bir hayat yaşamaya, o da bir genişleme, yeni bir takım şeyler düşünme, açılımlar, projeler yapma ihtiyacını duyardı. Ama kişilik olarak,
ya, onu
sadakat
diyorum.
Olarak,
i̇nsan,
tabii,
ha, insan
kalitesi
modeli.
Olarak
heh.
O efendim korurdu diyelim ki. O inanç, o iman, o anlayış. Tabii iman tarafı, bir de anlayış tarafı var işin. Hani iyi mümin olursunuz, inanırsınız da bir de işin akıl tarafı da var değil mi? Şimdi bir cahil sofu, bizim Necip Fazıl kaba softa ham yobaz derdi,
derdi
değil mi?
Evet.
Yani onun dışında günümüzün de hem günümüzde yaşamak ve kökten de kopmamak şeklinde bir anlayış. Feniyeme bu en güzeli bu ama bu ne kadar olabilir? Şimdi dağ başında sofu olmak kolay ama İstanbul'un şeyinde değil mi? Kendini muhafaza etmek. Hani Alülvabi çok söylerdi. Alevler içinde fakat yanmıyor diye. Fille hep la yahterik. Şimdi biraz da tabii şartlar, biz geçen de söyledim işte Kudüs Filistin meselesi. Selahaddin Eyyubi'den bahsediyoruz
evet,
değil mi?
Evet.
Şimdi Selahaddin Eyyubi tamam. İmanı var, cesareti var ama bir de teknoloji var, kılıcı var, ok atan, ateş saçan şeyler atıyormuş filan. Yani bulunduğumuz şartları da dikkate almak zorundayız. Ama aşınmadan da değil mi, kişiliğimizi koruyarak, sevabite bağlı kalarak, kırmızı çizgileri aşmadan yaşamaya. Ama şu da var ki, hani bir hadis-i şerif sıhhatini tam incelemedim ama bir zaman gelecek ki Müslümanlığı yaşamak elinde ateş,
kor taşımak
gibidir. Galiba biraz İslam'ın zor yaşandığı dönemlerde de bulunuyoruz. Bu zorluğun getirdiği bir takım problemler de var, savrulmalar var değil mi? Siz isteseniz de sizi sürüklüyor, bazı şeyler istediğiniz gibi yapamama şeyiniz de var. Ama neticede la yükellifullahu nefsen illa vüsaha değil mi? Gücümüzün yettiğinden sorumluyuz. Burada işte mastataatüm, gücünüzün yettiği kadar diyor. Biz de o kadar yapmaya çalışacağız.
Evet.
Evet, mesele bu yani.
Yani şöyle düşünüyorum hocam. Evet. Yani tabii İslam dünyası olarak bir zaaf geçiriyoruz.
Evet.
Yani örtülü bir sömürge yapısı belki, yani açık sömürgelikten
evet,
çıktık
evet,
ama
evet, evet.
Örtülü bir sömürge yapısı var ama tabii İslam yani kıyamete kadar yaşanacak olan ölçüler bütünüdür.
Evet,
yani Kur'an, Resulullah
evet.
Efendimizin ölçüleri.
Evet.
Onun için yani ya maddi malzeme değişebilir.
Değişebilir.
Maddi malzeme ama kişilik değerleri, insan değerleri değil mi hocam?
Depreme yani, dayanıklı kişilik.
Yani depreme dayanıklı
kişilik. Evet.
İnsan söz konusu olduğunda onu inşa etmek zarureti
evet,
var.
Vardır.
Bazen diyorum mesela yani biz Obama'ya da
evet.
İslam ol kurtul diye
evet,
seslenebilmeliyiz
öyleymiş,
yani değil mi? Putin'e de seslenebilmeliyiz. Tabii bizde o değerler olduğu sürece yani
evet.
Ben Hazreti Ebubekir modelinin
evet.
Yani bütün zamanlarda yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ayrı tutuyoruz. O
evet,
edde
evet,
beni
evet,
Rabbi diyor. Ama
evet.
Hazreti Ebubekir insan yani.
Evet,
sonuçta
evet.
Yetişebilir demektir.
Evet.
Ya bu insan modelini de savunmak da lazım değil
lazım
mi? Yani bilmiyorum.
Şimdi
yani o modelde bir insan yani bizim gibi ya işte kapitalizmin bir tarafımızı almış götürmüş bilmem falanca bir tarafımızı almış
evet,
götürmüş.
Evet.
Yani son insan hani böyle katışıksız
evet.
Müslüman.
Yani şeylerden birisi galiba Hasan Basri Hazretlerine demiş. Ya vallahi senin Müslümanlığın çok güzel ama senin gibi Müslüman olmam zor ama bunlar gibi olmak da istemem demiş. Değil mi? Mesele bu çok önemli. Şimdi bakın bizim yaşadığımız zaaf bu biraz da belli şeylerin. Yani onlarca belki birkaç yüz senenin faturasını da birikti şimdi.
Evet,
biz
evet,
o noktaya da
evet,
geldik. Eski günahların toplamı, ihmallerin
ya,
bir
çok önemli,
bu nesil evet. Bir fatura ödüyor bu şeyde. Tabii bu boşuna hemen bir günde sosyal hadiseler değişmiyor.
Evet, evet.
Yükselmenin de bir serüveni var, çökmenin de bir şeyi var.
Evet.
Dolayısıyla biz şimdi demek ki burada yani bir insanın gücü ya düşmanın zaafıyla biraz güçlenirsiniz. Bir de kendi gücünüz
evet.
Olması lazım değil mi? İki şey çok önemli. Şimdi güç bir şey Vahidüddin Han'ın bir sözü var. Senin diyor eğer silahın yoksa silah sahibini gönlünden fethedersen hem o adam senin olur hem silahı da senin olur.
Evet.
Şimdi bizim diyelim ki bir Amerika, bir işte İngiltere, Fransa gibi çok fazla silahlı gücümüz olmazsa en azından ya güzel bir model bir insan kimliğimiz değil mi? Evet, örnek. Bizim özenilecek tarafımız olmalı değil
evet,
mi?
Evet çok güzel.
Ama şimdi bakın bundan korkulduğu için efendim ne oluyor? İslam imajını, Müslüman imajını kötülemek istiyorlar. İyi bir şey görüntü olmasın,
olmasın
diye.
Olmasın.
Değil mi?
Aynen.
Aynen budur. Bak IŞİD olayı da budur.
Evet.
Bu
evet.
Şiddet olayları evet. Budur. Onun için biz o dediğim işte Hudeybiye anlayışına dönmek, sabretmek. Hani
Resulullah'ın belki bütün o
evet,
siyerini doğru başlı, okumak.
Doğru yani. Okumak. Şimdi o bir yanlış yapıyor. Şimdi o yanlışa siz de aynı yanlışla cevap verdiğiniz zaman bir farkınız kalmıyor.
Kalmıyor. Evet.
Şimdi Kur'an'ı velledine yemşun alel ardı hevnen ve izâ hâtabahumul cahilüne kâlu selâma yeryüzünde vakar sekinet içinde yürürler. Cahil sataşsa selam. Yani bir olgunluk değil mi? Asalet.
Evet, evet.
Şimdi biz bunları çok bir şeyde Avrupa'da kaldık uzun müddet. Şimdi orada Müslüman olanlar daha ziyade şeye bakıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların şeyine bakarak değil de şimdi öyle diyor ya Muhammed Abdü öyle diyor. Avrupa'nın Müslüman olması için bizim iyi Müslüman olmadığımıza inanmaları lazım.
Evet.
Çünkü bunlar gibi olacaksak niye olalım
niye
falan
olalım?
Derler.
Evet.
Yani bir Müslüman kimliğini, kişiliğini, model böyle örnek bir şey. İslam'ın yayılması da böyle olmuştur
tabii,
zaten.
Tabii.
Yani hep kılıçla, örneklikle yayılmıştır. Bizim Türklerin Müslüman olması falan değil mi?
Tabii.
Böyle kılıçla değildir. Gruplar halinde 30 bin şey oba birden Müslüman olmuş diyelim. Efendim Saltuk Buğrahan zamanında vesaire.
Evet, evet.
Bu güzel şeylerle olmuş. Her şeye rağmen bizim bir defa bir kimliğimizi depreme dayanıklı böyle bir güzel temiz bir
güzel
İslam
Müslüman.
İmajı.
Güzel Müslüman.
Bunu bozmak isteyenlere de fırsat vermeyen yani. Değil mi?
Evet.
Mesela şimdi şöyle bir tavır.
Son sözlerinizi alayım hocam.
Şimdi
süremizi
ne denir şöyle bir tavır karşısında ne yapılabilir? Allah rahmet eylesin Hacı Veysade Mustafa Efendi için anlatırlar.
Evet.
Bunu şeyde bir hapishaneye götürüyorlarmış. Ellerini bağlamış galiba. Böyle duydum. Jandarma götürüyormuş. Bir tokat vurmuş Hoca Efendi'ye. O da demiş ki evladım demiş tokat vurdun belki elin acımıştır hakkını helal et. Dendiği zaman ne olur şimdi bu adam insansa? Biter değil mi?
Tabii.
Abdülkadir Geylani gibi hani harami eşkıya başını demiş herhalde sen çok fakir muhtaçsın demiş. Şurada da biraz para var al çoluk çocuğuna. Şimdi bu tavırlar çok önemli.
Evet.
Şimdi bizim bu olgunluğu değil mi? Kötülüğe karşı iyilik diyoruz ya. Yani hem bir taraftan bu kişilik öbür taraftan da Kur'an'ın hem ilmi manada hem efendim teknolojik anlamda ticari anlamda maddi anlamda da güçlenme şeyimiz var.
Evet.
İki hocam, taraftan güçlenme.
Çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah, estağfurullah.
Bugün cihada ve Hizbullah'a gelemedik.
Gelemedik.
Onlar üzerinde de ayrıca
duralım inşallah.
Hay hay. Değerli dinleyiciler, Ahmet Taş getiren bendeniz. Ali Rıza Temel hocamla Müslümanların meseleleri bahsinde selefiliği konuştuk. İnşallah cihadı konuşacağız.
İnşallah.
Hizbullah'ı konuşacağız. Daha sonraki programlarımızda hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.